İkinci kasetin B yüzü, sayfa no 73'ten devam. Erenlerin elin tek, dilin pek, belin pek, berk tut demesi de bunun dervişçesidir. Söz konusu tasavvufi edebin dışında hayatın her kademesi bir edebe vabestedir. Yeme içmeden, giyim kuşama, halden kale, hükümet etmeden siyasete, nefes almadan ölüme her şeyin bir edebi vardır. Günümüzde bu edebi gösterebilecek alperenlere ihtiyaç vardır. Yoksa insana edep yahu derler. Elçi Peşrevi. Türk sanatları içerisinde en köklü geleneklere sahip olanlardan birisi de musikidir. Çünkü mehter musikisinin evveliyatı 1000 yılı aşkın bir zamana kadar uzanır. Osmanlı Devleti ilk gününden itibaren mehter ile tanışık yaşamış, dolayısıyla musikinin de asla dışında kalmamıştır. Osmanlı mehteri bütün asırların birikimleriyle gelişe gelişe 18. asırda nadir bir mükemmeliyete erişir. Bu asırda artık Türk mehterhanesi Avrupa'da ses getirmekte, mehter musikisi de Avrupalı musiki adamlarıyla etkilemektedir. Çünkü bu asırda elçiler sık sık mehter eşliğinde kabul edilir. Hatta yabancı ülkelere giden elçilik heyetleriyle birlikte bir mehter takımı da gönderilir olmuştur. Özellikle 1699 Karlofça Barış Antlaşması'ndan sonra yabancı ülkeler ile sık sık elçiler düzeyinde görüşmeler, sözleşmeler ve anlaşmalar vesaire hızlanmış. Bütün bu siyasi faaliyet grupları arasında değişik katlı mehter takımları da yer almıştır. İşte bu dönemlerin hatırası olarak mehterhane de özel bir marş besteler. Elçi Peşrevi. Tarihte Türklerin Kantemiroğlu dedikleri bir zat vardır. Uzun müddet Boğdan beyliği yapan bu zatın asıl adı Demetrius Kantemir'dir. Enderun'da Türk musikisi tahsil etmiş ve bilahare yazdığı kitaba bu konuda yaptığı ciddi çalışmaları da ilave etmiştir. Kitapta Türk musikisi sesleri için icat ettiği bir nota sistemi ile o devir saz eserlerinin notalarını da var etmektedir. Bu konuda uzunca bir makale yazmış olan Sayın Haydar Sanal, bu kitabın adını zikretmemekle birlikte içinde yer alan Elçilik Peşrevi'nin notalarını neşretmiştir. Elçilik Peşrevi yalnızca törenlerde icra olunan muhteşem bir marştır. Irak makamında ve harbi düyek usulünde bestelenmiş olan Peşref, askeri marşlarımız arasında da seçkin bir yere sahip imiş. O kadar ki oradaki ezgiler ve geçişler pek çok Avrupalı musiki adamlarına parmak ısırtmıştır. Özellikle İstanbul'da icra edildiği zaman Osmanlı'nın bütün ihtişamını omuzlayıp elçilerin ruh hallerine tesir eder ve adeta görüşmelere Osmanlı lehine zemin hazırlarmış. Evliya Çelebi'ye göre bunu çalan mehter takımında her biri bir hamam kubbesi kadar olan 150 çift deve kösteri, fil kösteri varmış. Bayram gün ve geceleriyle saray düğünlerinde bu peşref 18 devletin elçileri huzurunda icra edilirmiş. Mehter Teşkilatı 1826 inkılabı ile feshedilmiş ve bir daha Türk coğrafyasında elçilik peşrevi duyulmamış. Geriye dilimizde tabas buz anlamında kullanılan deyim kalmıştır. Eli kulağında. Gerçekleşmesi pek yakın olan işler hakkında henüz olmadı ama eli kulağında deriz. Bu deyimin kaynağı asr-ı saadete Bilal-i Habeşi'ye kadar uzanır. İslamiyet yayılmaya başlayıp da Müslümanların sayısı artınca onları namaz için bir araya toplamak üzere ezan okunması kararlaştırılmış ve sesi güzel olduğu için de Habeşistanlı eski köle Hazreti Bilal bu vazifeye seçilmişti. Ne var ki Medine'deki müşrikler ve diğer dinlere mensup olanlardan bazı tahammülsüz insanlar ezan okunurken sayısı duyulmasın diye gürültü yapmaya, çocukları toplayıp Bilal-i Habeşi ile alay ettirmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Hazreti Bilal ellerini kulaklarına tıkayarak ezan okumaya başladı. Bilahare müezzinler ellerini kulaklarına tıkamayı bir tür Bilal-i Habeşi sünneti gibi gördüler ve ezanı öyle okudular. Eskiden birisi yanındakine ezan okundu mu dediğinde eğer vakit çok yakın ise okunmadı ama müezzinin eli kulağında dermiş. Eski çağlar bardak oldu. Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Bolu'yu anlatırken şöyle der. Ağabey hayat suları ve kutu bozası ve çam ve ardıç bardakları olur kim? Andan su içen ağabey hayatı cavidan bulur. Ol diyarda ona senek ve boduç derler. İmdi çam ağacının işlenmesi kolaydır. Üstelik ağacın bir özelliği de suyu soğuk tutması ve ona latif bir koku vermesidir. Piknik arazilerindeki çeşmelerin çam gövdelerinden akıtılmasının bir sebebi bu olsa gerektir. Ayrıca çam ormanlarından çıkan kaynak suları da oldukça itibar görür. Çam ile su arasındaki bu illiyet, Evliya Çelebi'nin de dediği gibi çam ormanlarının bulunduğu yerlerde ağaçtan yekpare bardaklar yapılıp su kapı olarak kullanılmasına yol açmış. Çelebi'nin verdiği malumata göre deyimi eski çamlar bardak oldu şeklinde okumak hatalıdır. Gerçi mantıki olarak eski cam kırıklarının toplanıp yeniden imalata sokulup bardak yapılması mümkündür. Hatta bir dönemin İslam fetihlerinde yoksulluktan dolayı kiliselerin küçük çanları da su tası olarak kullanılmış olabilir. Bu durumda eski çanlar bardak oldu diyenler de haklı çıkabilir. Ancak deyimin şöyle bir hikayesi anlatılır. Vaktiyle orman köylerinden bir delikanlı askere gitmiş. O yıllarda askerlikte uzun sürüyor hani. Geri döndüğünde köyün yakınındaki büyük çam ağaçlarının kesildiklerini görüp babasına sebebini sormuş. İşte cevap. Oğlum, sorduğun o eski çamlar bardak oldu. Askerdeyken sana gönderdiğimiz haçlıklar nereden geldi sanıyorsun? Eski kulağı kesiklerden. Becerikli, iş bilir ve kıvrak zekalı olmakla birlikte bu meziyetlerini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan, bu arada ufak tefek kaçamaklarla kendisine çıkar sağlayan kişilerden bahsederken kullandığımız bir deyimimiz vardır. Eski kulağı kesiklerden. Bu deyimin dilimizdeki varlığı ta 16. asır başlarına Hacı Bektaş Veli zamanına kadar uzanır. Bilindiği gibi Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin kurduğu tarikat Bektaşiye, Yeniçerilerinin resmi tarikatı olmuş ve asker ocağına girenler genellikle bu tarikat adabında yaşamışlardır. Ancak Yeniçeriliğin daha ilk dönemlerden itibaren devşirme sisteminden beslenmesi tarikatın da yozlaşmasını hızlandırmış ve Yeniçeriler arasında Bektaşi geleneğine uymayan davranış ve hayat tarzları hoşgörüyle karşılanıp giderek tarikat düsturlandırmış gibi algılanmalara yol açmıştır. Rivayete göre Bektaşiliğe girmeyi kabul eden muhiplere tarikatın şartları açıklanıp bunlara uyacaklarına dair söz alındıktan sonra şeyh tarafından bazı küçük nasihatler verilir ve tekkenin kapı eşiğinde kulaklarından birine bir delik açılarak halka biçiminde bir küpe takılırmış. Kulağına küpe olsun sözü buradan geliyor olmalı. Eski kaynakların Menguş ismiyle kaydettikleri bu küpe, muhibbin artık derviş olduğuna işaretle kulağından Hazreti Ali'ye bağlı olduğunu sembolize eder. Nitekim Yavuz Selim'in kulağındaki Menguş'un da Bektaşilik sembolü olduğunu söyleyenler vardır. Yeniçerilerin belli bir yaşa kadar evlenmeleri yasak olduğundan bu küpe zamanla onların bekar yaşamayı kabul ettiklerinden kinaye olarak anılmış ve kulağı küpeli dolaşan birinin Yeniçeri taifesinden olup evlenmeyeceğine inanılır olmuş. Kulağı deldirmek, ikrar vermek manası taşır ki bundan şeyh eşiğine baş koyup kulağı deldirenlerin kendilerine telkin edilen şeylerin hilafına davranmalarının yasaklanmış olduğu anlaşılır. Ne var ki insanoğlu nefis sahibi olmak hasebiyle sık sık ikrarından döne gelmiştir. Gel zaman git zaman tarikata girerken mücerrettik sözü verip kulağı deldiren dervişlerden bazıları zaman zaman içerisinde kaçamak evlilikler yaparak yol yordam hazırladıklarında Balım Sultan bunları huzura çağırıp keyfiyeti öğrenmek ister. İçlerinden birkaçı vaziyeti inkara kalkışınca da onlara ders olsun diye kulaklarındaki menguşlarını çekip alır. Tabii bu esnada bizimkilerin kulak memeleri yırtılır. Bilahere halk bunların eskiden bektaşi olduklarını telmihen eski kulağı kesik, eski kulağı kesikler diye söylenmeye başlarlar. İşte sonraki zamanlarda bu cümleler birer deyim haline gelip umumileşmiş ve bugün herkes hakkında kullanılır olmuştur. Eşref Saat. Bir işe başlamanın uğurlu ve uygun zamanını tanımlarken eşref saatini bekle telkininde bulunulur yahut yapılan bir işin hayırlı sonuç vermesi durumunda eşref saate rastladı deriz. Bir kimseye bir işi yaptırmanın en uygun zamanını bildirmek üzere kullandığımız bu deyimin aslı eşref-i saat, zamanın şereflisi, muvafık zaman, denk gelme şeklinde ifadelendirilen bir astroloji terimidir. Tarihte gök bilimleriyle ilgilenen ilk medeniyetler Sümerler ile Keldanilerdir. Mezopotamya'nın bu eski kavimleri gök cisimlerine tapar ve yıldızların hareketleriyle aldıkları değişik konumlardan bazı hükümler çıkarırlarmış. Şimdi astroloji dediğimiz ilmi ahkam-ı nücumun esası işte buraya dayanır. Astrolojiye göre insanların ve kainatın hareket ve tavırlarında burçların etkisi daima hissedilmektedir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve madenlerden her biri bir burcun ve gezegenin etkisi altında hareket eder. Duygular, ahlak, huylar, sağlık ve benzeri bakımlardan burçlar değişik zamanlarda değişik etkiler gösterir ve bazen olumlu, bazen olumsuz sonuçlara sebep olurlar. Astroloji sisteminde yer alan her bir yıldız ve gezegenin etkisi altındaki insan da yıldızına uygun olarak iyi veya kötü, cimri veya cömert, neşeli veya üzgün, kısaca talihli veya talihsiz dönemler yaşarlar. Eskiler gezegenlerin kutlu ve kutsuz zamanlarını tespit etmişlerdir ve bir gezegenin ilk hareket noktasına dönüşünü, onun kutlu zamanı kabul edip buna zamanı şeref, veya şerefi şems, şerefi kamer demişlerdir. Yıldızların burçlar sistemindeki konumları uğurlu veya uğursuz dönüşümlerle doludur. Gezegenlerin 12 burcu sınırlayan zaman dilimlerine girişleri, yükselen burç ve duruşları o burcun güneşe göre konumu içerisinde bazen uğurlu, bazen de uğursuz zamana denk gelir. Bu yüzden her burç için aylık veya günlük dilimlik kutlu ve kutsuz saatler değişebilir ve bazen ayın başında olan kutlu saat bir sonrakinde sonuna, birinde gün ortasında rastlayan kutsuzluk ertesi gün akşam veya sabaha rastlayabilir. Bunu ancak astroloji ile yakından ilgilenenler takip edebilirler. İşte uğurlu olduğu tespit edilen veya zannedilen böyle bir zamanda başlanılacak işlerin insana uğur getireceğine inanılır ve buna eşrefi saat denilir. Eskiler eşref saate çok önem vermişler ve yıldız ilminin bu şubesini ayrıca ele alıp ihtiyarat adıyla özelleştirmişlerdir. Emeviler ve Abbasilerden başlayarak hemen bütün İslam saraylarında mevcut olan müneccimlerin uğraştıkları işlerden birisi de eşref saati tespit etmek ve onları belli dönemlere ait listeler halinde sultana sunmak olmuştur. Osmanlı sarayında da müneccim başılık müessesesi bulunur ve padişahın tahta çıkması, şehzadelerin doğumu ve isimlerinin konulması, savaş ilanı, ordunun hareketi, önemli bir devlet işine başlanılması, sadrazama mühür verilmesi, bina inşaatına temel konulması, denize gemi indirilmesi, sultanların düğünlerinin yapılması vesaire pek çok konunun zamanını tespitte müneccim başı son sözü söylemiş ve işler ona göre yürütülmüştür. O kadar ki eşref saati bir dakika bile tehir edilmeyerek bütün teşrifat ve protokolü ona göre düzenlettiren padişahlar olmuştur. Sultan II. Mehmed'in İstanbul fethi için müneccimlerin belirlediği eşref saatte sefere çıktığı rivayeti bunlardandır. Günümüzde açılış merasimlerinde kurban kesilmesi, bir işe başlanacağı gün sadaka verilmesi, uğur getirsin diye bazı günler özel davranışların tercih edilmesi, uğur sözlerinin tekrarlanması gibi pek çok adete biraz da bu eşref saat anlayışının etkisi bulunduğunu düşünebiliriz. Eski şairlerin eşref saatlerinin sevgiliye vuslat anı olduğunu Erzurumlu Fazıl'ın şu beytinden anlıyoruz. Bir gün elbet ola eşref saati, bu dil işi kestemi ben sağlarım. Bir gün elbet sevgilinin eşref saatine rastlarım da şu kırık gönlüm yapılır. Baki'nin şu beytinden de eski cinci hocaların eşref saatte muska yazdıklarını anlıyoruz. Rüyunda lali üzre hat-ı müşk bağrı yağar, şirinlik yazar şerefi afitapta. Beyti şöyle demek. Sevgilinin yüzündeki misk damlası ben, dudağının üzerinde öyle durur ki, görenler güneş burcunun şeref saatinde şirinlik muskası yazdığını zannederler. Eyyam reisi. Menfaatini düşünen ve güne göre davranan, gününü gün eden oportunist insanlara eyyamcı denir. Eyyam, günler kelimesiyle yapılan bazı deyimlerde de hemen hemen aynı anlam mevcuttur. Eyyam dostu, yani iyi gün dostu, eyyam efendisi, yani dal kavuk gibi. Dilimizde eskiden kullanıldığı halde bugün unuttuğumuz bir de eyyam reisi deyimi vardır. Eskiler sabit ve tutarlı bir tavır içinde olmayıp, yel nereden eserse oraya göre eğilen kişilere eyyam reisi derlermiş. Bu davranışın örnekleri her çağda bolca görülebilir. Hani nabza göre şerbet verip karşısındaki kişinin mizacına uygun davranarak menfaatlerini muhafaza eden insan tipleri vardır. Eyyam reisi tabirini gemiciler icat etmiştir. Gemicilerin sıkça telaffuz ettikleri rüzgar kelimesinin bilinen yel ve esinti anlamı dışında bir de zaman, devir, çağ, yaşanılan günler ve ikbal, talih, nüfus anlamları vardır. Eski gemiciler müsait rüzgar altında zaten rotasına uygun seyretmekte olan bir geminin dostlar alışverişte görsün diye idaresini ele almaya yeltenen gösteriş meraklılarına eyyam reisi derlermiş. Bu tavır halkın dilinde de eyyam reisi diye anılmış ama anlamına biraz da dal kavukluk eklenmiştir. Bir farklı ki dal kavukluk kişiye bağlı iken eyyam reisliği zamana bağlıdır. Rüzgar nereden eserse oradan ses verir. Hani bu itinette bir şairin "Ger bana uymazsa eyyam, eyyam, uyarım eyyama ben" dediği bir dizesi vardır. Halkın diline "Zaman sana uymazsa sen zamana uy" şeklinde yansıyıp sanki bir ayet veya hadis gibi hükmüyle amel bulunan bu kasıtlı söz bizce tam da eski eyyam reisi tipini tarif etmektedir. Fertiği çekmek. Sultan II. Abdülhamid'in gayretiyle Hicaz demir yolu yapılırken bu iş Almanlara ihale edilmiş ve tabii şantiyelerin önemli sorumluları, memurları, teknisyen ve şefleri Almanlardan teşekkür etmiştir. Tesisi biten gar ve istasyonlardan işçi nakleden vagonların makinistleri, kondüktör ve makasçıları da Alman olduğundan eğer vagon bir yerden hareket edecekse önce kampanalar çalar, bütün yolcular bindikten sonra da hareket memuru "Fertig" diye bağırırmış. Fertig Türkçe'de hazır demektir. Alman hareket memurlarının "Fertig" diye uzatarak ünlemelerine uzun süre muhatap olan halk bundan hoşlanmış olmalı ki giderek trenin kalktığını "fertiği çekti" biçiminde ifade eder olmuşlar. Daha sonradan ise deyim haline gelerek anlam genişlemesine uğramış ve Türkçe'ye iyiden iyiye yerleşmiştir. Bu deyimin savuşmak, kaçmak, uzaklaşmak, geri dönmemek üzere gitmek, ölmek gibi manaları vardır. Gemi maymunu gibi. Unutulmaya yüz tutan, hatta unutulan deyimlerimizdendir. Oturduğu yerde kıpırdamadan saatlerce duran veya elini alnına siperlik edip uzun uzun aynı noktaya bakan kişiler hakkında gemi maymunu gibi oturuyor, bakıyor denilir. Bugün televizyonda şovmenlik yaptırılan maymunlar tarihin her devrinde insanoğlunun dikkatini çekmiş ama ilk defa Osmanlılar tarafından faydalı bir iş kolundan istihdam edilmişlerdir. Atalarımız Mağrip'ten, Kuzey Afrika memleketlerinden getirdikleri maymunların cinslerine göre tasnif eder ve sağlıklı olanlarına tersane hizmetlerini ayırırlarmış. Akdeniz'i neredeyse bir Türk gölü olacak kadar avucunun içine alan Türk denizcilerinin özellikle 16. asırdan itibaren denizcilik fenninden mükemmel gelişmeler gösterdikleri bilinmektedir. İşte o dönemlerde ve bilhassa Sultan II. Bayezid devrinden itibaren gemilerde gözcü olarak maymunlar kullanılmıştır. Bunlar Gelibolu ve İstanbul tersanelerinde özel eğitim ile terbiye edilen maymunlar olup harp gemilerinin seren ve cundalarına oturtularak ufuktaki gemiler gözetletilir imiş. Maymunların gözleri yaratılıştan keskin olup uzakları çok iyi gördükleri bilinmektedir. Gemi maymunlarına biz fazla sesi çıkmayan, isyan ve kışkırtmalara iştirak etmeyen, birkaç muz ile akşam sabah hizmet eden, kar fırtına demeden seren direği üzerinde oturup etrafı gözetleyen ve ucuz iş gücü teminine imkan veren bir tayfa gözüyle bakabiliriz. Üstelik bir gemide iki tane böyle maymununuz var ise iki vardiya nöbet hizmeti de tamam olacaktır. En güzeli de gemiyi veya karayı görünce kaptandan bahşiş istemeyecek yahut gördüğünü saklayıp ihanet etmesinden korkulmayacaktır. Maymunların resimleri neden hep elleri alınlarının siper olmuş şekilde uzaklara bakarken çizilir diye merak ederdim. Şimdi anlıyorum ki zavallı hayvan gününün yarısında böyle durmaktan kas katı kesiliyor besbelli. Seren kaidesine tünemiş vaziyetteyken ufukta bir gemi gördüğünde aşağıya seslenerek haber veren maymunlar acaba kalyon veya kadırga gördüklerinde bunu da uyarıyorlar ve ayrı bir ses veya hareket mi yapıyorlardı? Doğrusu merak konusu. Goygoyculuk yapmak. Büyük şehirlerde oturanlar arada sırada merkezi yerler ve meydanlarda bir grup görme özürlü vatandaşın oluşturduğu derme çatma bir orkestranın günün moda namelerini terennüm ederek kamuya açık konserler verdiklerine şahit olurlar. Ve ekseriya durup dinlenmeye vakitleri olmadıklarını vehmederek geçip giderler. Halbuki durup dinleseler merhametli musikinin ne derece birbirlerine yakıştığını anlayacaklar ve hüzün ile coşkuyu birbirine karıştırarak irkileceklerdir. Bence o solistlerin haleti ruhiyelerini bir lahza tahattür, kalplerimizin katılık derecesini ölçmeye kafidir. Ne zaman böyle bir orkestraya rastlasam kitaplarda okuduğum eski goygoycuları hayal ederim. Bakmayın siz şimdilerde goygoycu kelimesinin olumsuz bir anlam ifade ediyor oluşuna. Eski goygoycuların zamanımızın şakşakçılarıyla, kraldan fazla kralcı kesilen kışkırtıcılarıyla bir alakaları yoktur. Hele onlar günümüzün saçma sapan sözlerle ortalığı bulandıran yalakalarına hiç benzemezler. Atalarımızın tanıdığı goygoycular Muharrem ayının ilk günlerinde küme halinde kapı kapı dolaşarak yardım toplayan görme özürlü kişilerdir. İçlerinden sesi güzel olan biri gökte melek, yerde her can ağladı gibi içli bir Kerbela mersiyesi okurken diğerleri de her mısranın sonunda hoy goy goy canım diyerek ona eşlik ettikleri için bu isimle anılmışlardır. Bu tekerlemenin hey kaygulu canım nakaratından bozma olduğu eski kitaplarda yazılıdır. Bir zamanlar İstanbul'da Şehzadebaşı Camii imareti karşısındaki taphane denilen vakıf binada çoğu Anadolu'dan gelmiş görme özürlü vatandaşlar oturur, her biri gündüzleri değişik semtlerde dilenerek aynı çatı altında geçinip giderlermiş. Muharrem ayı girince şehri sem sem paylaşarak önlerinde gözleri görmekle birlikte topal veya çolak bir yedekçi ile altışar kişilik gruplar halinde goygoya çıkma adetini bunlar icat etmişler. Goygoy esnasında birbirlerinin birer adım gerisinde öndekinin ya sol omzundan yahut değneğinden tutunarak yürüyen bu kader kurbanları bir örnek bez cübbeleri ve ince yemeni serpuşları ile İstanbul sokaklarında tam bir solistler grubu gibi dolaşırlar ve halkın ilgisini de çekerlermiş. Ellerinde uzun asalar, bellerinde iki taraflı ve iki ağızlı torbalar yahut omuzlarında çift gözlü heybeler bulunduğu malumumuzdur. Altı kişi de toplam 12 göz torba bulunması 12 imamdan kinayedir. Goygoycular gittikleri evlerin önünde halk olup mersiye yahut ilahiye başladıklarında hane halkı bir müddet dışarı çıkmaz ve ilahiyi dinler. Sonuna yaklaşıldığında da kapıyı açıp para yahut aşure malzemesi olacak hububattan ne geverilecekse bir kase içinde getirip yedekçiye teslim ederlermiş. Yedekçi verilen şey her neyse alır, ona ait torbayı taşıyanın torbasına boşaltıp kabı geri verirmiş. Goygoycular bu yolla topladıkları malzemeyi taphaneye getirirler ve orada pişirirler ve hem kendileri yer hem de İstanbul halkından şifa niyetine isteyen olursa onlara dağıtırlarmış. Goygoycuların okudukları ilahilerden en ünlüsü şu mısralarla başlar. Kerbela'nın yazıları. Şehit olmuş gazileri, Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir. Hey kaygılı canım. Kerbela'nın ta içinde nur balkır siyah saçında yatur alkanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir. Hey kaygılı canım, hey kaygılı canım. Gözden sürmeyi çekmek. Çevremizde birbirlerinin el çabukluğunu, diğerlerinin gafletinden yararlanıp menfaat temin ettiğini, ustaca uygulanmış aşırma planlarını yahut en masum anlamıyla da becerikliliklerini gördükçe o kişiler hakkında ''Ha o mu? Gözden sürmeyi çeker alimallah'' deriz. Bir insanın gözü açık iken kirpiklerindeki sürmeyi çaldırması kendisi için ne kadar ahmakça görülürse hırsız için de o derece ustalıklı olarak yorumlanır. Ama eğer bu göz o göz, bu sürme de o sürme ise şimdi şaşırmaya hazır olun. Eskiden tersanelerde gemi yapımında kullanılan keresteler belli zamanlarda fermanlar çıkartılarak Kastamonu, Bolu, Karamürsel ve benzeri orman arazilerinden tomruk olarak getirtilip tersanenin uygun depolarında stoklanır ve her yıl ağaç kesilmesine müsaade edilmezmiş. Hem fazla yer tuttukları hem de işlemesi kolay olduğu için tomruklar geldikleri gibi saklanmaz, dilinir, bıçılır ve ileride kemere, kasara ve omurga olmak üzere değişik ebatlarda kereste haline getirtilip öylece istiflenirmiş. Bu kerestelere tersane ustalarının terminolojisinde sürme tabir edilir. Sürmelerin tiplerine ve sınıflarına göre ayrılarak ayrı barakalara yani depolara konulmasının hem tersane çalışanların işlerini kolaylaştırması hem de mekandan tasarruf sağlaması bakımından önemi vardır. İşte bu barakalara da göz denilir. İki göz oda, üç göz hangar gibi. Şimdi gözden sürmenin nasıl çalındığını anlamışsınızdır herhalde. Ancak biz ilave edelim. Eskiler bunun için çalmak değil, çekmek eylemini kullanmışlardır. Çünkü zamanla tersane gözlerine birer bekçi yahut nöbetçi konulmuş, buna rağmen usta hırsızlar baraka duvarında açtıkları küçük deliklerden sürmeleri birer birer çekerek götürür olmuşlar. Zaten deyimin aslı gözden sürmeyi çekmektir. Gözden sürmeyi çalmak şekli herhalde görme uzvumuz olan göz ile alakalı olmalıdır. Nitekim sürme, kullananlar onu göze çekerler, gözden çekmezler. Bugün deyimin tersane ile ilgili orijinali yerine bildiğimiz göz ve sürme ile ilgili olan anlamı ön plandadır. İhtimal ki bu şekli hırsızın maharetini daha güzel anlatır. Evliya Çelebi bu deyimi bir kat daha katmerlendirerek şöyle kullanır. Bir adamdı ki sürmeden gözü ağızdan sözü çalardı. Dal mühürü. Dilimizde hacı mandal mühürü diye bir deyim vardır. Genellikle dediğim olsun da sonu nereye varırsa varsın makamında kullanılır. İşte deyimin ortaya çıkışı ile ilgili olarak da hatırımızda bir mülemma vardır. Rivayete göre bir Ramazan günü yeni cami avlusundaki mühürcülerden birinin başına bir denizci dikilmiş. Gayesi mühür kazıtmak. Ancak mühürde her şey olsun istiyor ve ısrarla ''Yaz baba yaz, ben İnebolulu'yum. Orada bize Hacı Kara Mangal oğulları derler. Denizde bir de teknem var. Teknemin ardında da bir sandal bağlıdır. Bunların hepsi mühürde yer alsın ha.'' diyor. İhtiyar mühürcü bu kadar sözü bir mühür üzerine nasıl sığdıracağını düşünürken, bereket versin o sırada yoldan geçen şair yaratılışlı biri muhavereyi duyup imdada yetişmiş. Efendi baba, kaptanın istediklerini ben söyleyeyim, siz yazın. Adamın söze verdiği icazı yine nazmen tercüme gerekirse, sandalı arkasında bağlı bir gebi, İnebolulu Hacı Kara Mandal sahibi demek olur. Halep oradaysa arşın burada. Vaktiyle görgüsüzün biri kısa bir müddet Halep'te kalmış. Yurduna dönünce de yerli yersiz konuşmaya, ben Halep'te şöyle yaptım, böyle yaptım gibi atıp tutmaya başlamış. Öyle ki övünmelerinden halka gına gelmiş. Günlerden birinde köy odasında oturulurken söz cirit oyunundan, uzun atmalardan açılmış. Bizim övünme meraklısı dayanamayıp söze girmiş. Ben Halep'teyken 15 arşın atladım. Sabrı tükenenlerden biri itiraz etmiş. Yapma be iki gözüm, 15 arşın atlamak kim, sen kim? İkinci kasetin B yüzü sonu, sayfa no 93.